Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun sonuncu bölümüne yani 5. bölümüne geldik bu programımızda. 1. Petrus mektubunun bu son bölümünde teşvikler ve selamlamalar yer alıyor. Ancak bu bölümde Petrus hala Mesih imanlısının yaşamında işkencelerin ve sıkıntıların ne gibi sonuçlar yaratabileceğini konu etmektedir. Şimdi Mesih'in ikinci kez gelişini imanlının imanı uğruna çektiği sıkıntılara bağlayacaktır. Belki de bu noktada sorulabilir. İsa'nın ikinci kez gelişiyle imanlının bu dünyada imanı uğruna acı çekmesi arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Şunu unutmamalıyız ki her imanlının yeni yaşamı Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in çarmıh üzerinde bizim yerimize işkence çekmesiyle başladı. Bu yeni yaşam devam ederken aynı zamanda imanlının yaşantısında çıka gelen sıkıntıları ve baskıları Rab üstün bir üstad gibi acı çekmekte olan kişinin hayatını en güzel şekilde işler. Onu Mesih'in benzerliğine dönüştürmek amacıyla karakterine şekil verir. Ben bu 5. bölümü 2 kesime ayırdım. 1. ayetten 4. ayetin sonuna kadar göreceğiz ki hayatımızdaki elemler ve sıkıntılar bizde sonsuz umudu ve Rabbe hizmet edilme yeteneğini oluşturur. 5. ayetten başlayarak 14. ayetin sonuna kadar sıkıntıların imanlıda alçak gönüllülük ve sabrı oluşturduğunu açıklamaktadır. Bir gün ben Rabbi göreceğim, buna eminim. O zaman ne güzel olacaktır. İşte Petrus bunu düşünerek şimdiki sıkıntılarımızın o gün karşısında sıfıra indiğini bize anlatmak istiyor. Sen şu anda yoğun sıkıntı içindeysen değerli kardeşim, açıklanacak olanları dikkatle dinle. Eminim ki kutsal ruh senin yüreğine konuşmak ister. Petrus 5. bölüm 1. ayette şöyle der. Ben ki Mesih'in çektiği işkencelerin bir tanığı, ileride açıklanacak olan yüceliğin paydaşı ve ihtiyarlardan biriyim. Aranızdaki ihtiyarlara öğütlerim. Petrus önce kendi konumundan yola çıkıyor. Bakın burada kendisini Mesih'in habercisi olarak değil, ihtiyarlardan biri olarak tanıtır. Burada ihtiyarlara yönelik bir sözle karşılaşıyoruz. Bu ihtiyar sözcüğü yaşlılıktan değil, kilise topluluğunda önderlik görevinden söz eder. Petrus, gerçekten tüm imanlılarca sevilip sayılan ve oldukça üstün tutulan bir imanlıydı. Ama işkence ve elem konusunda herkesin aynı seviyede olduğunu belirtir. Yine de elemler konusunda kiliseye öğüt verecek olan herhalde kilisenin ihtiyarları olacaktı. Petrus, böyle bir sorumluluğu ihtiyarlara yükleme yetkisine sahip olarak kendisini onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği elemlerin tanığı ve açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak tanıtıyor. Onlar gibi bir ihtiyar, ihtiyarlardan biriyim derken alçak gönüllülük örneğini sergilemektedir. Bazıları Petrus'u Hristiyan kilisesinin ilk başpiskoposu ya da papası olarak tanıtmaya çalışırlar. Petrus ise bu iddiadan ne kadar da uzak ve alçak gönüllü bir yaklaşımla Anadolu'daki imanlılara bu mektubu yazmaktadır. Aslında piskopos sözcüğü bile yozlaştırılıp bugünkü anlamında başka imanlılar üzerinde yetkisini bir ağa gibi kullanan insanı temsil etmektedir. Oysa orijinal metinde piskopos sözcüğünün asıl anlamı Rabbin sürüsünü güden, besleyen ruhsal çoban demektir. İşte ben ihtiyarlar arasında bir ihtiyar diyor Petrus. Yani Rabbin sürüsünü güden, o sürüyü ruhsal açıdan besleyen birisi. Petrus hiçbir zaman kardeşleri üzerinde üstünlük taslamadı. Demek ki Petrus bu mektubunu yazarken kilise topluluklarının yönetimini üstlenmiş başka ihtiyarlar da vardı. Sonra kendisini bir tanık olarak tanıtır. Mesih'in çektiği işkencelerin tanığı. İşte Mesih'in sürüsünü gütmeye çalışan bu balıkçı kendisini sürünün ruhsal çobanı olarak görürken kendisinden önce gidip hayatını bu sürü uğruna feda eden Mesih'i düşünüyordu. Bir tanık, Petrus o sonsuz çobanın koyunları uğrunda can verişini çarmıh üzerinde acılar içerisinde öldüğünü kendi gözleriyle görmüştü. Böylece yüce bir sevginin hatırası onu imanlıları sadık bir çoban gibi kayırmaya itiyor. Yalnız bir tanık değil, aynı zamanda kendisini ileride açıklanacak olan yüceliğin paydaşı olarak da görmekte. Petros, İsa'nın bu görkeminden kısa bir sahne görmüştü. İsa bir kez kendisine yakın olan üç öğrenciyi yanına alıp dağa çıkıyor ve orada görünümü değişiyor. Petros bu üç öğrenciden birisiydi. Petros bu çarpıcı sahneye tanık olmuş ve daha sonra ikinci mektubunda bu dağ başındaki olaydan söz etti. Ne var ki Rab İsa'nın ileride açıklanacak olan yüceliği bundan üstündür. Petros Anadolu'daki kilise topluluğunun ihtiyarlarına öğüt vermeye devam ediyor ikinci ayette. Bakımınız altındaki Tanrı sürüsüne çobanlık edin. Bunu zorunluluk yüzünden gibi değil, Tanrı önünde candan ve gönülden yapın. Para canlılıktan etkilenmeyin. Bunun yerine işe istekle sarılın. Petros'un burada vurguladığı bir nokta vardır. İlkin tek bir ihtiyara yani öndere yazmıyor bu mektubunu. Yeni antlaşma topluluk içerisindeki ihtiyarların çokluğunu öngörür. Yani bir inanlı topluluğunun sadece tek bir ihtiyarı olmamalı. Tersine her inanlı topluluğunda iki ya da daha çok ihtiyar bulunmalıdır. Kilise topluluğu içinde tek bir baş vardır. O da İsa Mesih'tir. Ama onun önderliği altında birden fazla ihtiyar olabilir. Şimdi ihtiyarlara hitap etmektedir. Önce de demiş olduğum gibi episkopos bizim bugün bildiğimiz yozlaşmış anlamda değil, Rabbin sürüsüne bakan ruhsal çoban anlamındaydı. Çoban ne yapar? Sürünün yiyecek ihtiyacını sağlar. Sürüyü korur, koyunların yaralarını sarar, sürüden ayrılmamaları için elinden gelen her şeyi yapar ve sürünün önünden gidip onlara yol gösterir. Bu hizmet zorunlu olarak değil ama gönüllü olarak verilmelidir. Petros önemli belirtiyor ki kilise topluluğunun gözeticisi görevini doğru bir gerekçeye dayanarak ve doğruluğu amaçlayan bir ruhla yerine getirmelidir. Aman bu yük beni eziyor, keşke bu kadar işim olmasaydı, keşke bir başkası bu görevi üstlenseydi de ben de biraz rahat ederdim mentalitesiyle gözetmenlik görevi yapılamaz. Bakımınız altındaki Tanrı sürüsüne çobanlık edin. Bunu zorunluluk altında gibi değil, candan ve gönülden yapın. İşte Rabbin sürüsüne gözetmenlik yapma yükümlülüğünü üzerine alan her imanlı bu konuda kendisine hatırlatmalıdır. Bazen sokakta, dolmuşlarda ve otobüslerde insanlara bakarım. Birçoklarının yüzü asık. Hele İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerde. Evet, kilise topluluğuna gözetmenlik yapan imanlı da bu ilkeyi unutmamalı. Görevini sevinçle, candan, gönülden, severek yerine getirmelidir. Rabbin hizmetinde işini severek yapabilmesi harika bir şey. Tanrı'nın sözünü yaymam, değerli dostum, bana her zaman çok büyük bir sevinç vermiştir ve halen de vermektedir. Bunun yanı sıra görevini yaparken para hırsından kendisini her zaman korumaya dikkat etmelidir. Gözetmenlik görevi asla kazanç için ya da para hırsıyla yapılmamalıdır. Tersine istekle gönül rızasıyla yerine getirilmelidir. Tekrar etmeliyim, imanlılar topluluğunda ihtiyar yani gözetmen olmak parasal karşılık için kesinlikle olmamalıdır. Burada söylenmek istenen şudur, gerçek iman hizmeti ile ticaret kafası asla el ele gidemez. Petros gözetmenlik konusunda önemli bir noktayı daha okuyucularının dikkatine sunuyor. Yönetiminize verilenlere egemen kesilmeyin ama sürüye örnek olun. 3. ayet. Rabbin onayladığı bir gözetmen kendisini hizmet görücü olarak görür ve sürünün önünden giderek onlara alçak gönüllülük konusunda yol gösterir. Kendisinin yapmak istemediği şeyleri sürüye yaptırmak istemez. 4. ayet. Baş çoban belirdiğinde hiç solmayan yücelik tacını alacaksınız. Sevgili dinleyicim, topluluğun gözetmeni topluluğa hizmet ederken bu hizmeti insanlara değil, baş çoban olan İsa Mesih'e yaptığının bilinci içerisinde olmalıdır. Bir gün baş çoban onu sonsuz armağanlarla ödüllendirecektir. Kardeşlerim, eğer Rab sizi onun sürüsünü gütmeye çağırmışsa ve şu anda tüm emeklerinizin boşa çıktığını sanıyorsanız hayal kırıklığına uğramayın. Çünkü emeğiniz boşa çıkmayacaktır. Rabbin kendisi bu konuda söz verir. Yalnız gözetmenlik konusunda değil, her hizmette Mesih imanlısı her zaman Rab'be bakmalı ve ödülünü Rab'den beklemeli, insanlardan değil. Pavlos, kutsal ruhtan aldığı esinle bize hiç solmayan yücelik tacını Rabbin elinden alacağız der. Kutsal kitapta sözü geçen birçok taçlar vardır. Bunlar arasında yaşam tacı ve doğruluk tacı da vardır. O zaman sorabiliriz, yücelik tacı da nedir? İnanıyorum ki Rab ise ödüllerini bu dünyada beklemeyenlerin bir gün kendisiyle birlikte yüceliğini paylaşacaklarını belirtiyor. Mesih imanlılarının sürekli dile getirdiği yücelik sözünün gerçekten ne olduğunu biliyor musunuz? İlahilerimizde, dualarımızda, konuşmalarımızda sürekli yücelikten söz ederiz. Acaba yücelik tacı denildiğinde bunun ne şekil, renk ya da boyut alacağı konusunda bilgimiz var mı? Mezmur yazarı gök kubbesi Rabbin yüceliğini beyan eder ve onun ellerinin işlerini gösterir diye yazarken bir açıdan Rabbin yüceliğinin boyutları az da olsa dile getirilmiş oldu. Günümüzde bilim adamları hala evrenin sınırlarını çözememiş, nerede başlayıp nerede bittiğini saptayamamış durumdadır. Gözle görülebilen yaratılışın yüceliği böyleyse, hem görüleni hem de görülmeyeni yaratmış olan Yaradan'ın yüceliği düşünülebilir mi? Bunun gibi yaşça gençler, ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülükle kuşanın. Çünkü Tanrı büyüklenenlere karşı çıkar, alçak gönüllülere ise kayra sağlar. Öyleyse vakti gelince sizleri yüceltmesi için Tanrı'nın güçlü eli altında kendinizi alçaltın. 1. Petrus 5. bölüm 5 ve 6. ayetler. Günümüzde toplum düzeninin bozulmakta olduğunu sergileyen birçok göstergeler vardır. Yalnız savaşlar, soykırımları, etnik temizlemeler değil, özellikle aile içerisinde ortaya çıkan düzensizlikler toplumun tehlikeli bir uçuruma doğru sürüklenmekte olduğunu bize göstermektedir. Mesih'in ailesi içerisinde büyükler ile gençler arasındaki ilişkilere değinilirken gençlerin büyüklere bağımlı kalmaları buyurulur. Burada sadece yaşça büyüklük dile getirilmiyor. Toplumun ihtiyarı aynı zamanda ruhsal önderdir. Ne yazık ki bugün toplumda gençlerimiz yaşlılara gereken saygıyı göstermiyorlar. Tanrımıza şükürler olsun ki bizim Türk toplumumuzda bu düzensizlik salgın durumuna henüz gelmedi. Şükrolsun ülkemizin birçok yerinde Anadolu'muzda aile reislerine hala saygı gösterilmektedir. Ruhsal aileye gelince gençler kesinlikle ruhsal önderlere bağımlı kalmalıdır. Yalnız ruhsal önderlik kapsamında değil, yaşta ya da iman hayatında genç olanlar ihtiyarlara yani gözetmenlere boyun eğmelidirler. Niçin? Çünkü gözetmen olan ihtiyarlar Tanrı işinde yıllar süren tecrübelerinden kaynaklanan bir anlayışa sahiptirler. Tanrı sözünü derin bir şekilde bilirler ve bunu kendi hayatlarında yaşarlar. Tanrı'nın sürüsünü gütsünler diye kendilerine Tanrı tarafından sorumluluk verilen kişilerdir bunlar. Petros da mektubunda gençlerin ihtiyarlara bağımlı kalmalarını buyururken, bunun erginlere düşen bir sorumluluk olduğunu da ima ediyor. Küçükleri küçümsememek gerekir. Büyükler ise büyüklenmemeli. Bütün Mesih imanlıları alçak gönüllülüğü takınmalıdırlar. Zira bu büyük bir meziyettir. Alçak gönüllülüğü kuşanın derken aslında imanlı bilinçli olarak alçak gönüllülüğü giyinmelidir. Bencillik, benliğimizde kopan kötülük ve huzursuzluk fırtınalarının baş nedenidir. Bencil bir adam kendisine yapılan bin bir iyiliği unutup kendisinin başkalarına yaptığı tek bir iyiliği hatırlar. Aynı biçimde kendisinin yaptığı bin bir kötülüğü kolayca unutup kendisine yapılan tek bir kötülüğü bile unutamaz. Tanrı büyüklenenlere karşı çıkar, alçak gönüllülere ise kayra sağlar. Petros burada Süleyman'ın özdeyişleri 3.34'teki sözleri eski antlaşmanın Grekçe tercümesinden almıştır. Değerli kardeşim, ben şahsen Tanrı'nın bana karşı çıkmasını hiç de istemem. Düşünün bir kez. Gücü her şeyin üstünde olan Yüce Tanrı bizim gururumuza karşı duruyor ve bizim bu gururumuzu kırmak istiyor. Ama öte yandan yine gücü her şeye yeten Yüce Tanrı kırık ve ezik bir yüreğe karşı tüm kayrasıyla bizim sorunlarımıza eğilir. Bu konuda sizi teşvik edeyim. Eğer Yüce Tanrı'nın size karşı olmasını istemiyorsanız kendinizi onun yüce eli altında alçaltın. İsa Mesih bu konuda bizim örneğimizdir. 7. ayet. Tüm kaygınızı ona bırakın çünkü o sizi düşünür. Evet, o seni de düşünür. Seninle ilgilenir dostum. Ne demek oluyor bu? Kocaman evrenleri yaratmış olan Yüce Tanrı milyarlarca insan arasında benimle mi ilgilenir? Evet, seninle ilgileniyor. Bu onun sorunudur. Rab İsa, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm demiştir. Yükün sana ağır geliyor mu? Günah yükünü artık taşıyamaz duruma mı geldin dostum? O zaman İsa seni çağırıyor. Bana gel, ben sana rahat veririm diyor. Kaygıların mı var? Tüm kaygılarını ona bırak. O seninle ilgilenir, seni düşünür. Sorunların belki ortadan kalkmayacaktır ama kaygılarını ona bıraktığın zaman rahat bulacaksın. Ve sorunların içerisinde yaşam savaşı vermen için sana gereken gücü verecektir. Sevgili dinleyicim, imanlılar bütün kaygılarını Rab'be atabilirler. Çünkü Rab onları düşünmektedir. İmanlı bu eşsiz ayrıcalığa her an sahiptir. Haberci Petros burada bir kez daha eski antlaşmanın Grekçe tercümesinden bir alıntı yapıyor. Bu ayette iki tür kayırmadan söz edilmektedir. Bütün kaygınızı ona bırakın sözlerinde yaşamın kaygılarından kurtulma söz konusu oluyor. Çünkü o sizi düşünür sözlerinde sevgi dolu bir kayırma vardır. Kurtarıcımızın asla son bulma sevgi dolu kayırması bizim bütün endişelerimizin üstündedir. Bundan başka kaygı şeytanın hayatımızda iş görmesine yol açar. 8. ayet. Ayık durun, uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi dolaşarak yutabileceği birini arıyor. Ayık ve uyanık olmamız gerekir. Neden uyanık olmalıyız? Çünkü düşmanımız olan iblis kükreyen aslan gibi dolaşarak yutabilecek birini arıyor. Ayık ve uyanık olmamız gerekmektedir. Çünkü iblis denen güçlü bir düşmanımız vardır. Ayık demek ciddi bir düşünceye sahip olmak, hayata gerçekçi bir açıdan yaklaşmak, şeytanın hileli oyunları konusunda bilinçli olmak demektir. Ona karşı direnin, imanda sapasağlam durun, bilin ki yeryüzündeki kardeşleriniz de aynı işkenceleri görüyorlar. 1 Petrus 5 ayet 9. Aslında bu ayetin anlamı sapasağlam imanda durarak ona karşı, yani iblise karşı direnin olmalıdır. Şeytana karşı direnebilmemiz için imanda eğitilmiş düzenli bir ordu gibi durmalıyız. Bizler iblisin korkutmalarına teslim olmamalıyız. Tersine dua ve Tanrı sözü aracılığıyla ona karşı durmalıyız. İblise karşı dayanabilmek için gerekli güce biz kendimiz sahip değiliz ama imanda sarsılmadan durdukça, iman kalkanını önümüzde tuttukça ve Rab'be bağlı kaldıkça iblise karşı dayanabiliriz. Değerli kardeşim, burada önemli belirtmeliyim ki tüm ruhsal donatımla birlikte imandaki kardeşlerimizin de desteğine ihtiyacımız vardır. Bir sıkıntım oldu mu kardeşlerime dönüp onların dua etmelerini isteyeceğim. Elem konusunda yalnız değiliz. Petrus burada bize bu elemleri dünyanın her yerindeki Mesih imanlısı kardeşlerimizin çektiğini hatırlatıyor ve aynı zamanda şöyle diyor 10. ayette. Tüm kayranın kendisinden kaynaklandığı Tanrı, Mesih bağlılığında sizleri sonsuz çağları kapsayan yüceliğine çağırmıştır. Bir süre işkence çektikten sonra Tanrı sizleri doğruluğa eriştirecek, destekleyecek, güçlendirecek ve sağlam temele yerleştirecektir. Tüm kayranın kendisinden kaynaklandığı Tanrı. Kendiliğimizden yüceliğimiz yok ve olmayacak. İmanlılar topluluğu güneşin ışığını yansıtan aya benzer. Yüceliğimiz sadece yansıyan bir yücelik olacaktır. Bunu Mesih İsa'da paylaşacağız. Bir süre işkence çektikten sonra Tanrı sizleri doğruluğa eriştirecek. Rab İsa'nın Petrus'a söylemiş olduğu şu söz vardır. Kardeşlerine kuvvet ver, onları güçlendir, pekiştir. Rab Petrus'a kardeşlerini kuvvetlendirmesini söyledi. Şimdi Petrus bir şükran ifadesiyle yüzünü Rab'be çevirip şöyle diyor. Güçlü egemenlik çağlar çağı onundur. Amin. 11. ayet. Petrus artık bu mektubunun sonuna gelmiştir. 12. ayette şöyle diyor. Düşünceme göre güvenilir bir kardeş olan Silvanos aracılığıyla sizlere kısaca yazdım. Size öğütte bulunuyorum ve tanıklık ediyorum ki Tanrı'nın gerçek kayrasıdır bu. Onda durasınız. Mektubun yazarı Petrus ama sözleri kaleme alan onun yakın dostu ve aynı zamanda Rab'de kardeşi Silvanos adında birisidir. Petrus selamlarla mektubuna son verirken sizin gibi seçilmiş olan Babil'deki kız kardeşiniz selam eder. Oğlum Markos da sizlere selamlar diyor 13. ayette. Sizinle birlikte seçilmiş olan Babil'de bulunan imanlılar topluluğu ve oğlum Markos size selam ederler. Burada geçen Babil bence gerçekte Babil kentidir. Bazılarınca bu Roma'nın simgesel bir adıdır. Simon Petrus öylesine pratik bir adamdır ki büyük olasılıkla burada simgesel bir ad kullanmazdı. Sizinle birlikte seçilmiş olup Babil'de bulunan imanlılar topluluğunun kimler ya da ne olduğunu kesin bir şekilde açıklamak mümkün değil. Bu konuda yapılan bazı yorumlar vardır. Bazıları Babil mecazi anlamdadır ve Roma'yı temsil eder diyor. Vahiy kitabındaki Babil kenti genellikle Roma kenti olarak anlaşılmaktadır. Petrus'un bu mektubu Roma'dan yazdığını destekleyen başka kanıtlar arasında bu kanıtta sayılmaktadır. Başka yorumlara göre burada söz edilen Babil bir zamanlar birçok Yahudinin yaşadığı Mezopotamya'da Fırat üzerindeki ünlü Babil kentidir. Bu ayette bir de oğlum Markos sözü geçer. Buradaki Markos, Resul Petrus'un kendi öz oğlu mu yoksa kendi adıyla bilinen İncil'in yazarı olan Yuhanna Markos mudur? İncil yazarlarından Markos olabileceği ihtimali daha büyük. Eğer durum böyleyse Petrus Markos'u Rab'be getirdiği için ona oğlum diyor. Ya da oğul sözcüğünün bu ayette imanda bir ihtiyar ile daha genç bir imanla arasındaki yakın bir ruhsal bağ anlamında kullanıldığı da hesaba katılmalıdır. Petrus'un burada oğul derken kullanmış olduğu sözcük, Pavlos'un Timoteos ve Titos ile olan ruhsal ilişkisini anlatırken kullanmış olduğu sözcükten farklı bir sözcüktür. Petrus ile Markos arasında yakın bağlar vardı. Bir zamanlar sevindirici haberi duyurmak için gereken dayanıklılığa sahip değildir gerekçesiyle Pavlos'un beraberine almak istemediği Markos daha sonra kendisini gösterip Pavlos da dahil birçokların onayını kazanmıştı. Söylentilere göre Markos kaleme almış olduğu İncil'ini kutsal ruhtan gelen esinle ve aynı zamanda Petrus'un vermiş olduğu görgü tanıklığına dayalı olarak yazmıştır. Petrus mektubunun sonunda sevgi öpüşüyle birbirinizi selamlayın. Mesih bağlılığında hepinize esenlik olsun diye yazdı. Bizim kültürümüzde zaten birbirimizi yanaktan şapur şupur öperiz değil mi? Bazı sosyete insanları ise mikrop falan kapmasınlar diye yanağın yanındaki havayı öperler. Mesih imanlılarının öpüşmelerindeki özellik ne yanağa değip değmemek ne de yanağı iki ya da dört defa öpüp öpünmektir. Tek özellik sevgidir. Sevgi öpüşüyle birbirinizi selamlayın diye yazar Petrus. Sevgi öpüşüyle selamlamak. Bir de kısa bereket duası vardır. Bereket duası şöyle, Mesih bağlılığında hepinize esenlik olsun. Bu, Mesih'in adı uğrunda elem ve sıkıntı çeken ve yaşamın güçlü fırtınaları içerisinde çalkalanmakta olan kutsallara söylenen yumuşak bir sözdür. İsa, kendi kanıyla satın aldığı ve çalkantılı bir toplum içerisinde kendisi için elem görmekte olan sürüye, esenlik vaadinde bulunuyor. Değerli dinleyicilerimiz, burada Petrus mektubunu bitirdik. Bir sonraki yayınımızda Eski Antlaşma'dan Amos kitabına bakacağız. Bize az sonra vereceğimiz adresimize soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazabilirsiniz.